Ayrım 6. Bütün masallar, bütün öyküler.
Prensesin doğum günü. Taplow Court'lu Mrs. William H. Grandfather.
Prenses'in doğum günüydü. Prenses henüz 12 yaşındaydı. Sarayın bahçesinde güneş pırıl pırıl parlamaktaydı. Gerçek bir prenses ve İspanya kralıyla kraliçesinin en büyük kızı olduğu halde, tıpkı yoksul ailelerin çocukları gibi onun da yılda tek bir doğum günü vardı. Dolayısıyla doğum gününün çok güzel bir gün olması bütün ülke için büyük önem taşıyordu. O gün de gerçekten çok güzel bir gündü doğrusu. Uzun boylu çizgili laleler sıra sıra askerler gibi saplarının üzerinde dimdik durup çimenliğin karşı tarafındaki güllere meydan okurcasına bakıyor, "Biz de sizin kadar göz kamaştırıcıyız," diyorlardı. Kanatlarına altın tozu serpilmiş mor kelebekler etrafta uçuşuyor, tek tek her çiçeği sırayla ziyaret ediyorlardı. Küçük kertenkeleler duvardaki çatlaklardan çıkmış, parlak beyaz ışığın altına uzanmış güneşleniyorlardı. Sıcaktan çatlayıp yarılan narlar kanayan kırmızı kalplerini sergiliyorlardı. Küflü kafesten loş sıra kemerlerden kucak kucak sarkan solgun sarı limonlar bile bu harika güneşin altında daha koyu bir renge bürünmüş gibiydiler. Manavyalar kat kat fil dişinden iri yuvarlak çiçeklerini açmış, havaya tatlı baygın bir koku yayıyorlardı. Küçük prenses de arkadaşlarıyla bahçede geziniyor, taştan çiçekliklerin üstü yosun bağlamış eski heykellerin arasında saklambaç oynuyordu. Normal günlerde sadece kendi mevkiinden çocuklarla oynamasına izin verildiğinden hep tek başına oynamak zorunda kalırdı. Ama doğum günü istisnai bir gün olduğu için kral emir vermiş, prensesin istediği çocukları oyun oynamak üzere davet edebileceğini bildirmişti. Bütün bu narin İspanyol çocukları muhteşem bir zarafetle kayarcasına hareket ediyorlardı. Oğlanların uzun tüylü şapkaları, kısa bol kıvrımlı pelerinleri vardı. Kızlar uzun brokar elbiselerini kuyrukları yerlerde sürünmesin diye özen gösteriyor, güneşten korunmak için kocaman simli siyah yelpazelerini gözlerine siper ediyorlardı. Ama aralarında en zarif ve dönemin oldukça hantal modasına uygun biçimde en güzel giyinmiş olanı prensesti. Gri saten elbisesinin eteğinde ve kabarık karpuz kollarında ağır simli işlemeler, katı robasında dizi dizi inciler vardı. Yürürken eteğinin altından iri pembe yapma güllerle süslü iki minik iskarpin görünüyordu. Kocaman tülden yelpazesi sedefli pembeydi ve küçük beyaz yüzünü bir hale gibi çevreleyen donuk altın rengi, kas katı saçlarına harikulade bir beyaz gül takılmıştı. Kederli kral sarayın bir penceresinden onları seyretmekteydi. Arkasında nefret ettiği kardeşi Don Pedro de Aragon duruyor, günah çıkardığı rahip Granada baş engizisyoncusu ise yanında oturuyordu. Kral her zamankinden de kederliydi. Çünkü etrafına toplanan saraylıları çocuksu bir ciddiyetle eğilerek selamlayan, kendisine her an eşlik eden asık yüzlü, Albuquerque düşesine yelpazesinin arkasına gizlenip gülen prensese baktıkça prensesin annesini hatırlıyordu. Genç kraliçe kısa bir süre önce, krala öyle geliyordu, neşeli ülke Fransa'dan gelmiş ve İspanya sarayının kasvetli ihtişamında sararıp solmuş, kızını doğurduktan 6 ay sonra meyve bahçesindeki bademlerin açtığını ikinci kez göremeden, şimdi ot bürümüş olan avlunun ortasındaki yaşlı, boğum boğum incir ağacının meyvelerini ikinci kez toplayamadan ölmüştü. Kral genç karısını öyle büyük bir aşkla sevmişti ki mezarın bile onu kendisinden ayırmasına dayanamamıştı. Kraliçe Magripli bir hekim tarafından mumyalanmıştı. Söylentiye göre Engizisyon'u sapkınlık ve büyücülük suçuyla yargılayıp idam cezası verdiği hekime bu hizmeti karşılığında hayatı bağışlanmıştı. Kraliçenin bedeni halen sarayın siyah mermer şapelinde, yaklaşık 12 yıl önce o rüzgarlı Mart günü keşişlerin taşıdığı goblen kaplı tabutunda durmaktaydı. Kral ayda bir kere koyu renk bir pelerine bürünüp, eline kumaşa sarılı bir fener alarak şapele, kraliçenin yanına gider, diz çöküp, "Mi reina, mi reina!" diye haykırırdı. Dipnot, kraliçem, kraliçem. Bazen de İspanya'da hayatın tek tek her eylemini düzenleyen ve bir kralın kederine bile belirli sınırlar koyan, resmi teşrifat kurallarını çiğneyerek, çılgınca bir acıyla mücevherlerle süslü o solgun elleri yakalar, o soğuk boyalı çehreyi delice öperek uyandırmaya çalışırdı. Kraliçeyi bugün Fontainebleau şatosunda kendisi henüz 15 yaşında, o daha da gençken ilk kez gördüğü haliyle görür gibiydi. O gün Fransa kralının ve saray erkanının huzurunda papalık temsilcisi tarafından resmen nişanlanmışlardı. Kral El Escorial'a dönerken beraberinde küçük sarı bir bukleyle arabasına bindiği sırada eğilip elini öpen çocuksu dudakların hatırasını da götürmüştü. Daha sonra iki ülkenin sınırındaki küçük bir kentte Burgos'ta alelacele bir düğün yapılmıştı. Ardından şaşalı bir törenle Madrid'e gitmişler ve geleneklere uygun şekilde La Atocha Kilisesi'nde Missa ayinine katılmışlardı. Her zamankinden daha muhteşem bir auto da fe düzenlenmiş ve aralarında birçok İngiliz'in de bulunduğu yaklaşık 300 sapkın yakılmak üzere sivil güvenlik güçlerine teslim edilmişti. Kralın kraliçeyi çılgınca bir aşkla sevdiği su götürmezdi. Birçoklarının nazarında bu aşk o sıralar yeni dünyanın hakimiyetini ele geçirmek için İngiltere ile savaşan ülkesi açısından çok zararlı olmuştu. Kral karısının bir an bile gözünün önünden ayrılmasına izin vermemiş, onun yüzünden ciddi devlet meselelerini unutmuş veya unutur gibi görünmüş ve tutkunun kölesi olan herkes gibi körleşerek kraliçeyi memnun etmek için özene bezene düzenlediği şaşalı törenlerin karısının tuhaf hastalığını daha da ağırlaştırdığını fark edememişti. Kraliçe öldüğünde kral bir süre aklını yitirmiş biri gibi dolaşmıştı ortalıkta. Hiç şüphesiz tahtından resmen vazgeçip zaten fahri baş rahibi olduğu Büyük Granada Trappist Manastırı'na çekilmesini engelleyen tek şey küçük prensesi kardeşine emanet etmekten korkması olmuştu. Kardeşi İspanya'da bile zalimliğiyle ün salmıştı ve birçok kişi Aragon'daki şatosuna yaptığı ziyaret sırasında hediye ettiği zehirli eldivenlerle kraliçeyi onun öldürdüğünden şüpheleniyordu. Saltanat fermanıyla kraliyet topraklarının tamamında ilan ettiği 3 yıllık genel yas sona erdikten sonra bile vekillerinin yeni bir evlilikten söz etmelerine kralın tahammülü yoktu. Hatta imparator bizzat elçiler gönderip yeğeniyle güzeller güzeli Bohemya arşidüşesi ile evlenmesini teklif ettiğinde cevaben İspanya kralının kederle evli olduğunu ve kısır bir eş olduğu halde onu güzellikten daha çok sevdiğini bildirmişti. Bu cevabı üzerinden krallık zengin Felemenk eyaletlerini kaybetmiş, red cevabından kısa bir süre sonra Felemenk eyaletleri imparatorun kışkırtmasıyla Kalvenci fanatiklerin önderliğinde İspanya kralına karşı ayaklanmışlardı. İşte bugün bahçede oynayan prensesi seyrederken bütün evliliğini, vahşi alevli mutluluklarını ve ani bitişinin korkunç ıstırabını yeniden yaşıyordu sanki. Ara sıra kralın bulunduğu pencereye bir göz atan, vakur İspanyol asilzadelerine öpülmek üzere minik elini uzatan prenses de kraliçenin o alımlı huysuzluğuna sahipti. Başını aynı inatçı tavırla arkaya atıyor, kraliçeninkilerin eşi olan o gururlu, kıvrımlı güzel dudakları aynı harika tebessümle "Bray sourire de France" aralanıyordu. Dipnot Fransa'nın gerçek tebessümü. Ama çocukların tiz kahkahaları kralın kulağını tırmalıyor, parlak acımasız güneş kederiyle alay ediyordu. Duru sabah havasını mumyacıların kullandığı türden garip baharatların ağır kokusu zehirliyordu sanki. Yoksa ona mı öyle geliyordu? Kral yüzünü avuçlarına gömdü. Prenses tekrar yukarı baktığında perdeler çekilmiş, kral gözden kaybolmuştu. Prenses hayal kırıklığıyla hafifçe dudak büktü, sonra da omuz silkti. Babası doğum gününde onunla birlikte olabilirdi pekala. O saçma devlet işleri bu kadar önemli miydi? Yoksa mumların sürekli yandığı, kendisinin içeri girmesine asla izin verilmeyen o kasvetli şapele mi gitmişti? Güneş pırıl pırıl parlarken herkes bu kadar mutluyken oraya gitmesi ne kadar saçmaydı. Üstelik o anda borazanların müjdelediği yalancı boğa güreşini, kukla gösterisini ve daha nice olağanüstü gösteriyi de kaçıracaktı. Amcasıyla Engizisyon baş rahibi çok daha mantıklıydılar. Bahçeye çıkmışlar, kendisine tatlı tatlı iltifat ediyorlardı. Prenses de o güzel başını arkaya atıp Don Pedro'nun elinden tutarak ağır adımlarla basamakları indi ve bahçenin öbür ucuna kurulmuş olan mor ipekten uzun çadıra doğru ilerledi. Öteki çocuklar öncelik sırasına göre prensesi izliyor, en uzun isimli olanlar en önde gidiyordu. Süslü püslü toreador, dipnot, boğa güreşçisi, kıyafetleri giymiş olan soylu olan çocukları sıraya dizilip prensesi karşıladılar. 14 yaşlarında müthiş yakışıklı bir delikanlı olan genç Tierra Nueva Kontu da tam bir İspanyol asilzadesi zarafeti sergileyerek şapkasını çıkarıp prensesi yerine, arenaya, yukarıdan bakan yüksek bir platforma yerleştirilmiş olan yaldızlı fil dişinden küçük koltuğa götürdü ciddiyetle. Etrafına toplanan çocuklar iri yelpazelerini sallayıp aralarında fısıldaşıyorlar, Don Pedro ile Engizisyon başrahibi de girişte durmuş gülüyorlardı. Sarı kırmalı bir yaka takmış, zayıf sert atlı bir kadın olan Düşes, Camera Mayor, dipnot kraliçenin kıyafet sorumlusu, bile her zamanki kadar aksi görünmüyordu. Soğuk bir tebessüm kırışık çehresinde dolaşıp ince kansız dudaklarını geriyordu. Gerçekten şahane bir boğa güreşiydi. Hatta prensese sorulursa Parmadük'ü babasını ziyarete geldiğinde Sevilla'ya gidip seyrettikleri gerçek boğa güreşinden çok daha güzeldi. Oğlanların bazıları ellerinde rengarenk flamalar ve kurdelelerle süslü uzun kargılarla allanıp pullanmış oyuncak atların üzerinde zıplayıp atlıyorlar, bazıları ellerindeki kızıl pelerinleri boğanın önünde sallayıp boğa saldırdığında çitin üzerine sıçrıyorlardı. Boğaya gelince örülmüş saz ve köseleden yapılmış olmasına rağmen gerçek bir boğadan farksızdı. Ve ara sıra hiçbir canlı boğanın yapmayacağı şekilde arka ayakları üzerinde arenayı çepçevre dolanıyordu. Çok da muhteşem bir güreş çıkardı. Çocuklar o kadar heyecanlandılar ki sıraların üzerine çıkıp dantel mendillerini sallayarak tıpkı yetişkinler gibi mantıklı bir biçimde ''Yaşasın boğa, yaşasın boğa!'' diye bağırdılar. Çok sayıda oyuncak atın delik deşik edilip binicilerinin yere düşürüldüğü uzun bir mücadelenin ardından genç Tierra Nueva Kontu boğaya diz çöktürdü ve nihai darbeyi indirmek için prensesten izin aldıktan sonra tahta kılıcını hayvanın boynuna öyle bir şiddetle sapladı ki boğanın kafası yerinden fırladı. Ve Madrid'deki Fransız Büyükelçisi'nin oğlu küçük Monsieur de Lorraine'in gülen yüzü ortaya çıktı. Dinmek bilmeyen alkışların arasında arena temizlendi. Sarı siyah üniforma giymiş iki magripli paj, ölü oyuncak atları büyük bir ciddiyetle sürükleyerek götürdüler. Fransız yürüyüş hocasının ip üzerine denge gösterisi yaptığı kısa bir aradan sonra, İtalyan kuklacılar bu amaçla kurulmuş olan küçük tiyatroda yarı klasik Sofonizma trajedisini sahnelediler. Kuklalar o kadar güzel rol yapıyordu, hareketleri öylesine doğaldı ki, oyunun sonunda prensesin gözleri buğulandı. Hatta bazı çocuklar enikonu ağladılar. Gözyaşları ancak şekerlemelerle dindirilebildi. Engizisyon başrahibi bile o kadar etkilendi ki tahtadan ve boyalı bal mumundan yapılmış tellerle oynatılan nesnelerin böylesine bedbaht olmalarına, böyle felaketlerle karşılaşmalarına dayanamadığını söyledi Don Pedro'ya. Ardından Afrikalı bir hokkabaz çıktı. Kırmızı kumaşla örtülmüş iri bir seleyi arenanın ortasına koyup sarığının kıvrımları arasından kamıştan tuhaf bir kaval çıkardı ve çalmaya koyuldu. Bir iki dakika sonra kumaş kımıldamaya başladı. Kavalın sesi giderek tizleşti ve sonunda yeşil altın sarısı iki yılan garip üçgen kafalarını dışarı çıkarıp ağır ağır doğruldular. Ve tıpkı suda dalgalanan bir bitki gibi müzikle birlikte ileri geri sallanmaya başladılar. Ama çocuklar yılanların şiştikçe beneklenen boyunlarından ve şimşek gibi hareket eden dillerinden korktular. Hokkabazın kumun içinden çıkardığı minik portakal ağacı ve ağacın üstünde açan güzel beyaz çiçeklerle gerçek meyveler daha çok hoşlarına gitti. Hokkabaz son olarak Las Torres markisinin küçük kızını yelpazesini alıp mavi bir kuşa dönüştürdüğünde ve kuş çadırın içinde uçup öttüğünde çocukların şaşkınlığı ve coşkusu görülmeye değerdi. Ardından Nuestra Senora del Piar Kilisesi'nden dansçı olanların ciddi menüeti de çok beğenildi. Her sene Mayıs ayında Meryem Ana onuruna altarın önünde yapılan bu harika töreni prenses daha önce hiç görmemişti. Zaten birçok kişiye göre İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in hizmetinde olan deli bir rahibin Asturias prensine zehirli kutsal ekmek yedirme girişiminden beri İspanya kraliyet ailesine hiç kimse Saragossa Katedrali'ne ayak basmamıştı. Dolayısıyla Prenses Meryem Ana dansını sadece işitmişti. Gerçekten de çok güzel bir danstı. Oğlanlar beyaz kadifeden eski moda saray kıyafetleri giymişlerdi. Tuhaf görünümlü üç köşeli şapkaları simli püsküller ve upuzun deve kuşu tüyleriyle süslenmişti. Kostümlerinin güneşin altında hareket ettikçe göz kamaştıran beyazlığı, esmer yüzleri ve uzun siyah saçlarıyla tam bir tezat teşkil ediyordu. Karmaşık dans figürlerinde sergiledikleri vakar, ağır hareketlerinin ve reveranslarının ölçülü zarafeti bütün seyircileri büyüledi. Gösteri sona erip de uzun tüylü şapkalarını çıkararak prensesi selamladıklarında, prenses selamlarına büyük bir nezaketle karşılık verdi ve bu zevki kendisine bağışladığı için Piyar Meryem'i kilisesine kocaman bir mum göndereceğine söz verdi. Sonra arenaya bir grup yakışıklı Mısırlı, o dönemde çingenlere bu ad verilirdi, girdi. Halka olup bağdaş kurdular ve tatlı tatlı zither çalmaya koyuldular. Müziğe uygun olarak ağır ağır sallanıyorlar, pes tonda hülyalı bir ezgi mırıldanıyorlardı. Don Pedro'yu görünce kaşlarını çattılar, bazılarının yüzüne bir dehşet ifadesi yerleşti. Çünkü daha birkaç hafta önce Don Pedro iki aşiret üyesine büyücülük yaptıkları iddiasıyla Sevilla pazar yerinde astırmıştı. Ama arkasına yaslanıp yelpazesinin üzerinden iri mavi gözleriyle kendilerini seyreden güzel prensese hayran oldular. Ve bu kadar güzel birinin asla kimseye zulmetmeyeceğine kanaat getirdiler. Ziterlerinin tellerine uzun sivri tırnaklarıyla belli belirsiz dokunarak tatlı tatlı çalmaya devam ettiler. Başları uykuya dalarmışçasına öne düşüyordu. Ansızan bütün çocukları yerinden sıçratan ve Don Pedro'nun elini hançerinin akik kabzasına götürten keskin bir çığlık atıp ayağa fırladılar ve tef çalarak çılgınca dönüp o garip gırtlaktan lisanlarıyla vahşi bir aşk şarkısı söylediler. Sonra bir işaret üzerine yine hep birlikte yere çöküp hiç kıpırdamadan yattılar. Sessizliği bozan tek şey ziterlerin tek düze tıngırtısıydı. Bunu birkaç kere tekrarlayıp bir an gözden kayboldular ve sonra zincire bağlanmış kahverengi, uzun tüylü bir ayı ve omuzlarında ufak tefek şebeklerle geri geldiler. Ayı büyük bir ciddiyetle amuda kalktı. Kara kuru şebekler görünüşe bakılırsa onları eğitmiş olan iki çingene çocuğuyla birlikte türlü çeşitli numaralar yaptılar. Minik kılıçlarla çarpışıp silah attılar. Tıpkı kralın muhafız birliği gibi asker talimi yaptılar. Çingeneler müthiş alkış topladı. Ama sabahki eğlenceler arasında en komik olanı hiç şüphesiz küçük cücenin dansıydı. Cüce eğri bacaklarıyla paytak paytak yürüyerek, kocaman biçimsiz kafasını iki yana sallayarak paldır küldür arenaya çıktığında çocuklar neşeyle haykırdılar. Prenses bile o kadar çok güldü ki Düşes İspanya tarihinde bir kral kızının kendi mevkiinden kişilerin karşısında ağladığı vaki olmakla birlikte kraliyet soyundan hiçbir prensesin kendinden düşük mevkideki kişilerin karşısında bu kadar gülüp eğlenmediğini prensese hatırlatmak zorunda kaldı. Ne var ki cüce gerçekten de çok gülünçtü. Öteden biri korkunç şeylere tutkusuyla ün salmış olan İspanya sarayında bile böylesine olağanüstü bir yaratık daha önce hiç görülmemişti. İlk kez insan içine çıkıyordu. Bir önceki gün kenti çevreleyen geniş mantar meşesi ormanının ücra bir köşesinde avlanan iki asilzade, cüceyi vahşiler gibi ormanda dolaşırken bulmuşlar, prensese sürpriz olsun diye alıp saraya getirmişlerdi. Yoksul bir kömürcü olan cücenin babası, böylesine çirkin işe yaramaz bir evlattan kurtulduğuna pek sevinmişti. Cücenin belki de en eğlenceli yanı gülünç görünümünün katiyen bilincinde olmamasıydı. Son derece mutlu ve neşeliydi. Çocuklar güldüğünde o da onlar kadar neşeyle rahat rahat gülüyor, her dansın sonunda sanki doğanın esprili bir anında başkaları alay etsin diye yarattığı biçimsiz bir şey değil de onlardan biriymiş gibi çocukların karşısında müthiş komik referanslar yapıyor, gülümseyip selam veriyordu. Prensese gelince cüceyi tam anlamıyla büyülemişti. Gözlerini prensesten alamıyor, sanki sadece onun için dans ediyordu. Kralın üzüntüsünü tatlı sesiyle dağıtsın diye, Papa'nın kendi şapelinden Madrid'e gönderdiği ünlü İtalyan soprano Caffarelli'ye saraydaki soylu hanımların çiçek buketleri attığını hatırlayan prenses, cücenin gösterisi sona erdiğinde saçındaki güzel beyaz gülü çıkardı, biraz şaka olsun diye, biraz da düşesi kızdırmak için en tatlı tebessümünü takınıp gülü arenanın ortasına cüceye fırlattı. Cüce olayı ciddiye aldı ve çiçeği kaba saba dudaklarına götürüp elini kalbine bastırarak ağzı kulaklarında minik gözleri zevkten ışıl ışıl prensesin karşısında diz çöktü. Bu hareketi prensesin ciddiyetini öyle bozdu ki küçük cüce koşarak arenadan çıktıktan sonra uzun müddet gülmeye devam etti. Ve dansın derhal tekrarlanmasını istediğini bildirdi amcasına. Ne var ki düşes güneşin tam tepede olması sebebiyle prenses hazretlerinin vakit geçirmeden saraya dönmesinin daha iyi olacağına karar verdi. Sarayda prensesin onuruna muhteşem bir ziyafet hazırlanmıştı. Gerçek bir doğum günü pastası da vardı. Adının baş harfleri renkli şekerlerle pastanın üzerine yazılmış, tepesine de çok şirin gümüş bir bayrak kondurulmuştu. Prenses bunun üzerine ağırbaşlı bir tavırla yerinden kalktı, öğle uykusundan sonra küçük cücenin tekrar dans etmesi için emir verdikten ve düzenlediği güzel tören için genç Tierra Nueva kontuna teşekkür ettikten sonra dairesine döndü. Çocuklar da gelirken takip ettikleri sıraya uygun şekilde onu izlediler.